Ayrım 15, sayfa 144. Sen hariç, gördüğün gibi seninle karıştık. Gerçekten de kimin nerede başlayıp kimin nerede bittiğini ayırt edebiliyor musun? Her neyse, bu gece bir daha görüşmeyeceğiz. Şimdilik bu kadar yeter. Ama küçük bir görevin var. Silahlıktaki yeleklerden şarjör toplayacaksın. Çamaşırhanenin arkasında bir çukur açıp oraya gömeceksin. Mermiye ihtiyacın var asker. Sesiyle birlikte nefesim de kesilmişti. Ordunun bütün parmakları boğazımdaydı. Mermi kelimesi ağzından çıktığı anda gözümün önüne gelen halimden o kadar korkmuştum ki titremeye başlamıştım. Şarjör çalıp saklamak. Kesinlikle mümkün değildi. Böyle bir şey yaptığımı hayal bile edemiyordum. Ordunun bütün salyası yüzümdeydi. Binlerce insan üzerime tükürüyordu. Mümkün değil. Kesinlikle olmaz. Ben hiçbir şey çalmayacağım. Askeri mahkemeye çıkmayacağım. Buradan bir saniye bile geç çıkmayacağım. Çalmayacaksın. Buna çalmak denmez. Çünkü aldığın her mermiyi bir gün iade edeceksin. Buna ödünç almak denir. Geri vereceksem neden çalıyorum? İadeleri silahınla yapacaksın. Elindeki G3'le. Hepsini öldüreceksin. Erleri, uzman çavuşları, astsubayları ve bölük komutanını. Sonra bir uçak kaçırıp Ankara'ya gideceksin. Genelkurmay başkanını öldüreceksin. Başbakanı, cumhurbaşkanını, bütün milletvekillerini. Sana mermi lazım asker. Bayağı bir mermi lazım. Şimdiden ödünç almaya başlasan iyi edersin. Anıtkabir'e girdiğin zaman şarjörlerinin boşalmış olmasını istemem. Mustafa Kemal'in bedeninde geriye kalan ne varsa yakacaksın. O yangından sigaranı yakıp ölmeyi bekleyeceksin. Böylece bütün borçlarını ödemiş olacaksın. İstediğin bu değil miydi? Bütün borçlarını ödeyip ölmek. İşte sana fırsat. Söylediği her kelime kar olup üzerime yağıyordu. Erimiyorlardı. Gömülüyordum. Ziya'nın kelimeleriyle gömülüyordum. Sonra her şey durdu. Gülüyordu. Merak etme asker. Bunların hiçbiri olmayacak. Ne bana ne de bir başkasına borcun var. Bu kez gerçekten kızmıştım. Geceyi ve sessizliğini unutacak kadar. Bağırdım. Bir daha sakın bunu yapma. Yoksa beni öldürür müsün? Zavallı çocuk. Kendinden başka öldürebileceğin kimse yok. Benim gibi bir suikastçı değilsin. Ancak ileride büyük bir adam olursan intiharında büyük bir suikast olabilir. Tabii. Ne garip değil mi? Her neyse, sesinin neden bu kadar yükseldiğini gece çavuşuna anlatmanın zamanı geldi. Ne bağırıyorsun amına koyayım, ne oldu? Düşünmeden konuşmak en doğrusuydu. Yalan söylediğimin anlaşılmaması için hızlı bir cevap gerekiyordu. Birileri vardı şurada, herifler sarhoştu, bağırınca gittiler. Düdüğün yok mu yanında? Ulan terhis olup gideceksiniz, hala hıyar gibisiniz. Adam gibi dur. Nöbetçi astsubay dolanıyor. Unutma. Yakalarsa siker. Ziya gülüyordu. Göz göze geldik. Çünkü açılıp kapanan ağzına bakıyordum. Bam diyordu. Bam. Sağ elinin işaret parmağını germiş, baş parmağını üzerine düşürüyordu. Etten tabancasıyla gece çavuşunu vuruyor ve bam diyordu. O nöbetin sonunda tüfeğimi ve hücum yeleğimi silahlığa bırakırken boş ceplerimden birine bana ait olmayan bir şarjör attım. 20 mermi, 20 canlı. Bizim yaşama karşı duyduğumuz yabancılaşma, canlı yaşamdan tiksinecek, onun adını bile duymak istemeyecek ölçüdedir. Kim söylemişti bunu? Kim? Ben mi? Var mı bir önemi? 20 mermi. Mutlaka hepsi de temizdir. Dün bakım vardı. Her biri önce yağlı, sonra kuru bezlerle silinmiştir. Parlıyorlardır. Altın dişler gibi. İade edilecekleri bir gün var mı? Peki, kime iade edeceğim? Şarjörün sahibi kim? Hepsi aynı. Birinin cezasını tüm bölük çeker. Böyle bağırıyordu eğitim çavuşları. Birinin cezası herkese verilir. Eğitim birliğindeki en gaddar cezanın nefessiz bıraktırana kadar komando dansı yaptırmak olduğu düşünülürse buradakiler hayli şanssız. Çünkü benim cezam biraz daha ağır. Öyle bir ceza ki bütün bölük altında ezilebilir. Benim cezamı hepsi çekecek. Ordu müthiş. Kurallar muhteşem. Birimiz hepimiz için değil, birimiz hepimize rağmen. Benim cezam ve bütün bölük. Hepsine yetecek kadar var. Bütün kasabaya, başbakana, genelkurmay başkanına yetecek kadar. Benim cezam. Hepsine yeter. Peki suçum ne? Bunun da bir önemi yok. Çünkü dünya o kadar güzel bir yer ki cezalandırılmam için suçlu olman gerekmiyor. Burası bir cennet. Gerçekten öyle. Öyle bir cennet ki herkes cezalandırılıyor. Öyle bir cennet ki masumlara ödül olarak suçlular da cezalandırılıyor. Bunu gören masumlar yaşasın adalet diye bağırıyor. Hiçbir suçları olmadığı halde cezalandırıldıklarını unutarak. Öyle bir cennet ki adalet, adaletsizliği unutmaktan geçiyor. Muhteşem. Olağanüstü güzellikte bir cennet. Havası bile elmas tozlarıyla dolu. Parlıyor. Buz tutmuş elmas tozları, kristal tozları. Öyle bir cennet ki güneşi bir güneş resmi kadar ısıtıyor. Öyle bir cennet ki beyaz güneşi gökyüzünde bir O harfi. Kim diye soruyoruz. Seslerimiz dört duvara çarpıp dört kez bize sen diyor. Beyaz gövdeli zenci köpeklerimiz var. Adları da var. Ama onlar birer heykel. Çağırınca gelmiyorlar artık. Cennetin kapısını bekliyorlar. Karla karışık toprağa gömülebilmek için kulakları dik donuyorlar. Öyle bir cennet ki paslı demirin bile aksakalı var. Bizi saran tel örgüler beyaz angoradan örülmüş. Havası havlamayı bırakmış, ısırıyor. Beyaz ağzı etimizle dolu. Bu yüzden sessiz bir ayaz var. Saçaklardan sarkan mızrak dişleri ensemize saplanmış. Gazete kağıdı gibi buruşmuş derimizde mor diş izleri bekliyoruz. Cennetten kovulmayı. Bembeyazız. Soğuk. Donmak. Çözülmek. Tekrar donmak. Daha fazla hiçbir şeye gerek yok. Fiilleri çekmeye bile. Herkes kalsın yerinde. Bıraksınlar. Yaslansın göğsüm sırtlarına. Ilıklaşsın enseleri nefesimle. Yavaş yavaş sokayım dilimi derilerine. Aksın içlerine hayatımın zehri. 20 adet mermi. Muhteşem amına koyayım. Hepinizi geberteceğim. Ama hepinizi.
8. Işık sararmış, çevremdeki yüzler gölgelenmişti. Düşen voltajın altında kalmıştık. Tek kapılı, tek camlı, tek sobalı kantin havasına siyah bir tül bırakılmıştı. Kara bir örümceğin karanlık ağı. Uzun zamandır ölü olan cesetlerimizin üzerinde duruyor ve biz rahatsız olmuyorduk. Işığın rengi açılmayacaktı. Bütün gece. Biliyorduk çünkü tütün ve çayla birlikte elektrik de kaçaktı. Çakıldığı günden beri kimsenin yanından geçmediği elektrik direklerine tırmanan esmer akrobatlar ısınmak için elektrik çalıyorlardı. Elinde elektrikle herhangi birini suçüstü yakalamaksa hayli zor olduğundan yapılabilecek pek bir şey yoktu. Çarpılarak ölmelerini beklemekten başka. Bu konuda fena değillerdi. Çarpılıyorlardı. Haftada bir, bazen iki. Özellikle sonbaharda. Kasabanın güneyindeki göle elektrik verip balık avlamaya çalışırken, tele kanca atmak için tırmandıkları, gölü çevreleyen ağaçlardan düşüyor ve suya değdikleri anda balıklara ziyafet oluyorlardı. Fazla pişmiş ama yine de bir insan kadar lezzetli. Yazıcı Akif elinden geleni yapıyordu. Görev timinin gidip de yerinde tespit ederek tuttuğu tutanaklarla birlikte elektrik idaresinden gelen dosyayı bir üst yazı ekleyip adliye sarayına gönderiyordu. Ama sonuç değişmiyordu. Çarpılarak ölenler, hüküm giyenlerden daima fazlaydı. Adliye sarayına arada bir ben de gidiyordum. Her ne kadar Ekber'in askerlerinden biri olarak ne adli, ne idari, ne de mülki hiçbir görev almamakla cezalandırılmış olsam da, yeterli adam olmadığında bileğime kelepçelikleri bir herifi adliye sarayına kadar götürüp savcıya ifade vermesi için kenarda bekliyordum. Bazen de delil torbaları taşıyordum. Bir defasında küçük bir defter götürmüştüm savcıya. Bir bombacının tarif defteri. Her nereden mezun olmuşsa aklı ve el yazısı ilkokulda kalmış bir bombacının bomba tarifleri. Başlıklar kırmızı kalemle yazılmıştı. Maddelerse kalemin tersiyle maviyle. O kelimeleri, o eğri büğrü harfleri hiç unutamadım. Sanki bir çocuk yazmıştı hepsini. Ama okuyacak olanlar 100 çocuk öldürecekti o kelimelerle. Fünye, saat dökümü, kablo, pil. O tariflerden biriyle havaya uçan olmuşsa, o defteri görse inanmazdı öldüğüne. Adliye sarayı denilen yer bir koridordu. Solunda 3, sağında 2 kapısı olan bir koridor. Hükümet konağının zemin katında bir koridor. Hepsi bu. Ama yine de bir saraydı bizim için. Çünkü sıcak çay içebiliyorduk. Çay ocağını işleten adamın oğlu da askerdi.
Birkaç şehir güneyde. Belki de bu yüzden para almıyordu bizden. Belki de zehirlemek için. Ondan pek emin değildik. Çünkü birlik dışında herhangi bir yerde yemek ve içmek yasaktı. Bizi zehirleyebilirlerdi. İkram edileni kabul etmek büyük suçtu. Erin sorunuysa bu noktada başlıyordu. Çünkü ikram ediliyordu. Çay ve sigara. Sadece bunlar. Muhtemelen bedava oldukları için. Kaçak oldukları için. Ama bir esnaf ikram ediyorsa komşusu da şikayet ediyordu. Uzmanlara, karakol komutanına, büyük komutanına, kimi bulursa ona. Çünkü biliyordu. İkram edilen yiyecek ve içecekleri kabul etmemizin yasak olduğunu ve devletten yana olmanın tek yolunun muhbirlikten geçtiğini. Hükümet konağına gidişim öylesine nadirdi ki o sıcak çayı reddetmem mümkün olmuyordu. Herhangi birinin gördüğü sahneyi benden önce birliğe yetiştirmesi umurumda değildi. Çünkü sıcak çay ya da kahve ancak kazan yandığında hayatımıza giriyordu. Hemen hemen hepimiz bir kalorifer anahtarı taşıyorduk. Bu anahtarla kalorifer peteğini elimizdeki bardağa işetip içine kahvemizi koyuyorduk. Haritanın biraz daha solunda olsaydık ya da burada söylendiği gibi batıda sıcak çayın hesabını asla yapmazdık. Ama -38'de bir bardak kahve için herhangi birinin burnunu kırabilir ve burnundan dökülecek sıcak kanla bardağımızı doldurabilirdik. Oysa ne güzel başlamıştı zorunlu askerlik hizmeti. Kahve makineleriyle. Cappuccino, sıcak çikolata, kahve dağıtan makinelerle. Bir madeni para ve her şey önündeki bardakta. Ömürleri boyunca hiçbir makineden alışveriş etmemiş olan çocuklar bile alışmışlardı. Cappuccino kalmamış amına koyayım. Mocaccino içek. Güzel günlerdi. Şimdi ise oturuyorduk sarı ışığın altında. Ekber'in askerleri her zamanki gibi çalışmayan televizyonun yanında MP3 çalarlarını ve avuç büyüklüğündeki hoparlörler koymuş, sadece kendilerinin önemsediği şarkıları dinliyorlardı. Şarkıların sıralaması basitti. Yarısı Türkçe bir türkü ve yarısı Kürtçe bir rap. Sonra tekrar türkü. İki türün de sözleri hemen hemen aynıydı. Sadece rap metinlerinde araya bırakılmış küfürler de vardı. Önceki hayatımda binlerce kez dinlediğim hiçbir şarkıyı hatırlayamadığım için kulağıma ne gelirse dinlemek zorundaydım. Ne gelirse. Kafam bir yol geçen hanıydı. Müzik olduğu sürece diğerlerinin konuşması yasaktı. Yüksek sesle düşünmek isteyen varsa dışarı çıkabilir ve ne söyleyecekse -38'de geveleyebilirdi. Bölüğün erleri her ne kadar nefret etseler de Ekber'in askerlerine karışmak istemiyorlardı. Haklılardı. Çünkü birkaç dakika önce elindeki jiletle diğer elinin sırtını kesmiş olan cesim bileğine doğru akan kanı izliyordu. Bizse kanın çizdiği yolu takip ediyor, damlanın yere düşecek kadar irileşmesini bekliyorduk. Yapacak başka işimiz yoktu. Nöbetlerimizi bekliyorduk. Gece nöbetleri bizimdi. Gündüz nöbetleri de öyle. Bölüğü biz koruyorduk. Elinden akan kanı bileğini hareket ettirerek kolunda gezdiren cesimi izlerken gülümseyen bizler. Arkadaşlarınız size güvenip uyuyor. Adam gibi tutun nöbetlerinizi. Böyle deniyordu. Ama kimsenin bize güvendiğini sanmıyordum. Özellikle de bu sarı ışığın altında. Çünkü daha yeni kömür taşımış ve donan tesisat yüzünden yüzlerimizi yıkayamamıştık. Sadece ellerimize yetecek kadar Arap sabunu vardı. Birkaç litre de içme suyu. Burunlarımızın nerede bitip dudaklarımızın nerede başladığı anlaşılmıyordu. İnsan bedenli lağım fareleri. Çok değil. 20 kilometre uzağımızda benzer karanlıkta yüzleriyle pusularda yatan komandolar vardı. Gözlerini termal kameralara dikmiş, tek bir yabancı ses duymak için nefeslerini bile sayıyla alan askerler. Karınlarını ayaza yatırmış tetikçiler. Kahramanlar. Biz onlardan değildik. Biz kimseden değildik. Bileğindeki damlalar taş zeminde koyu bir mühre dönüşünce üzerinden postalıyla geçen cesimi izleyen bizler hiç kimse değildik. Çünkü herhangi biri olmamız için herhangi bir neden yoktu. Ama cesimin arkasındaki duvarda bir afiş vardı. Üzerinde büyük harflerle şöyle yazıyordu. Kendini yaralama ve intiharı önleme istasyonu. Altındaysa küçük harflerle uyuşturucudan, alkolden ve cesimin elindeki jiletten bahsediliyordu. O afişle cesim birbirlerine ne kadar da yakışıyorlardı. Yemekhane duvarlarından birinde üzerinde kenevir çeşitlerinin fotoğrafı bulunan afişle ''Ulan bir gün bu resimleri sarıp içeceğim.'' diyen Sabit'in birbirlerine yakıştığı kadar. Her ne kadar zorunlu askerlik hizmeti bir arıtma tesisi olarak işlese de sonuç her zaman olumlu değildi. Akıl dışı davranış ve düşüncelere eğilimi olanlar için bir su kaydırağına dönüşüyor ve hayli kalabalık bir parça o delilik uçurumundan aşağı düşüyordu. Tabii ki bölgedeki tek deliler biz değildik. Birlikteki ilk günlerimde temizlik mıntıkam asayiş ve istihbarat kısım komutanlığındaydı. Yine büyük bir isim ve küçük bir oda. Her sabah zeminini ve çöp kutularını temizlediğim bir oda. İşim bittikten sonra odanın kapısını kilitliyor ve sabah içtimasına kadar orada saklanıyordum. Amaç, beni ortalarda gördüğü takdirde genel mıntıkaya gönderecek nöbetçi assubaydan kurtulmaktı. 15 dakikalık bir yalnızlık hali. Önceleri sadece gözlerimi kapatıyor ve zamanın üzerimden akıp gitmesini bekliyordum. Birkaç gün sonra raflardan birinde duran vukuat defterini keşfettim. Bölük komutanlığının sorumluluk bölgesinde gerçekleşmiş ve aylara göre tasnif edilmiş adli olayların işlendiği bir defter. Cinayetler, hırsızlıklar ve intiharlar. İlgimi çeken onlardı, intiharlar. Tek bir erkek yoktu kendini öldüren. Tarım ilaçlarını kahvaltıdan önce yutanlar daima kadındı. Her bir olayın yanına kısa bir açıklama da eklenmişti. İntiharın nedeni ruhi bunalım. Bu kadar. Ruhi bunalım. Çok nadir de olsa intiharın nedeni ailevi yazıyordu. İntiharların %90'ı ruhi bunalım sonucuydu. İspatlanması zor, yazılması kolay iki kelime. Biri kendini öldürmüş ya da buna teşebbüs etmişse delidir. Bu kadar kolay. Neden için ailevi yazmak bir sürü soruşturma yapmak anlamına geldiğinden işin büyümesi baştan engellenmiş oluyordu. Ruhi bunalım mükemmel bir tanımdı. Daha fazlasına gerek yoktu. Her şeyi açıklıyordu. Neden yoksullar? Çünkü ruhi bunalımdalar. Neden donarak ölüyorlar? Ruhi bunalımda oldukları için. Neden evlerinden kaçıp iki köy uzaklaşmadan fahişelik yapmaya başlıyorlar? Ruhi bunalım. Neden zorla evlendiriliyorlar? Neden 14 çocukları var? Neden Kaleşnikov 3. kolları haline gelmiş? Neden geçen baharda belediye binasının önünde bulunan platforma çıkarılan 13 yaşındaki kızlar açık arttırmayla satılmış? Neden bu kadar yalancılar, ikiyüzlü ve açlar? Neden bu kadar teröristler? Neden peygamber soyundan olduğunu iddia eden her insana inanıp yolda görünce paltosunun karlı eteğine yüzlerini sürüyorlar? Neden Fransa'ya iltica etmek için sahte yakalama emri çıkarttırma umuduyla bölük komutanına araba anahtarları getiriyorlar? Neden mahrumiyet onları terbiye etmektense terbiyesizleştiriyor? Neden hayat muhasebeleri daima açık veriyor? Neden taksit taksit ölüyorlar? Geçen yıl ayakları eksilmişti, bu yıl bacakları. Neden? Neden bazılarının ceplerinden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verdiği kimlikten başka bir evrak çıkmıyor? Tek bir yanıt, çünkü deliler. Bu kadar basit. Daha fazla ayrıntıya gerek yok. Haritanın sağı, ruhi bunalımda. Hepsi bu. Hepsi deli. Oysa deniyorlar. O ruhi bunalımı üzerlerinden atmak için her şeyi denediklerini görebiliyorum. Yürüyorlar, önümden geçiyorlar. Karlı paçaları, buharlı ve atkılı yüzleriyle. Kar maskeli sokak balosu. Hastaneye gidiyorlar, iyileşmeye. Ama önce bebekler. Kaplan derisi desenli battaniyelerde bebek kafaları gidiyor. Battaniyelerden taşmış tüylü siyah lekeler kucaklarda gidiyor. Yeni doğmuş insan kalıntıları. Battaniyeden üzerinde kaplan başı var. Gül kurusu üzerine sarı. Kaplan gözleri. Nereden tanıştığımızı hatırlıyorum. Meşhur Anadolu kaplanları. İşte bunlar. Hastaneye giderken ölenlerin sarıldığı battaniyelerde yüzleri var. Anadolu kaplanları. İşte bu cehennem meyveleri. 40 yıllık şiddet tarımının ürünleri. Cehennem. Geleceğin, hayalin ve geçmişi hatırlamanın olmadığı, şimdiden saklanacak hiçbir kuytunun kalmadığı yerdir. Tek zamanlı bir hayat. Acıyı unutturacak hiçbir şeye izin verilmeyen bir yer. Hepsi de burada ve şimdi de. Kaçacak bir yer yok. Kimse hatırlamıyor. Kimse hayal kurmuyor. Ayrım sonu. Sayfa 155.